Ayrım 27.
Sayfa 271. Leyla, Perize'nin denizi yolculayışını dikkatle seyretmiş ve vedağın derinliğinde Perize'yi bulunduğu ortamdan çekip çıkaracak bir sevgi bulunmadığını fark etmişti. Bu bir şükran duygusuydu. Bu duygu derin bir aşk içinde kıvranan kadına yeni ve gerçekçi bir ihtimal kapısı açacak görüntü taşımıyordu. Neylan bu duygusunu hemen dile getirdi. Bazen duygularımızın bizi götürdüğü sonuçları önceden kavrayan bir talihimiz vardır. Biraz kendimizi zorlarsak, biraz duygularımızın gerçeğini kavrarsak, ömrümüzün bütün acılarından kurtuluruz. Perize bu sözlerin kendisine bir şeylere ima ettiğini kavramış, ancak tartışmanın derinleşmesini istemediği için üzerine gitmek istememişti. Neylan'ın kavradığı gerçek bütün değerleriyle içinde bulunduğu sıkıntılı durumun tarifiydi. Sanki bir falcı kehanetiyle her şeyi hemen göreceği kuşkusuna kapılmış ve Haldun'un hayatındaki yerini ve değerini gizli tutmak istemişti. Bu gizliliğin içinde ağır fakat gerçek bir Haldun tahlili vardı. Küçük bir soru kendisini geçmişin derinliğine itiyordu. Perize Haldun'un büyük bir korkuyla hayattan kopmakta olduğunu görmüş ve kendini toparlaması için gayret göstermişti. Sık sık garip bir bencillik duygusu içine girdiğini fark ediyordu. Haldun olayları önemsemeyince kişilerin suçlu ya da suçsuz olduklarına bakmaz, küçük kurnazlıklarla insanların üzerine gelmesini önlemeye çalışırdı. Kimseyi umursadığı yoktu. Hiçbir şeyin sorumluluğunu yüklenmek istemeyen tavrın sahibiydi. Neyla Perize'nin duyduğu an sarsılacağına emin olduğu bir tartışma başlığı açtı. Bazı şeyleri doğrudan sormak istemedi, kendisinin de dahil olduğu bir sorunu tartışıyor gibiydi. Zaman zaman içimizi saygısız bir kuşku kaplar. Üstelik kimseden utanmaksızın sürdürürüz bu kuşkuyu. Perize gerçekten sarsıldı. Neyla'nın teşhisi hayatının asıl gerçeğini yansıtıyordu ama bu gerçeği böyle yalın ve sert bir ifadeyle işitmeye hazır değildi. Hala içindeki sevginin kök saldığı coşkuyla doluydu. Zaman zaman kendisi de Haldun'la yaşadığı yılların süzülmüş değerlerini gözden geçirir ve kendisine karşı takındığı tavrı monis ve sıcak bir değer gerçeğiyle tespit ederdi. Perize kendisine acı verse bile gerçeği görmekten hoşlanırdı. Neyla'nın belirttiği gerçeğin hükmü çok açıktı. O da Haldun'u Perize'ye karşı acımasızın biri gibi görüyordu. Yanlışı perçinlemek isteyen bir hali olduğunu hemen fark etmişti. Bu farkı dillendirip Neylan'ı doğrulayan bir hükümle cevap vermek istemedi. Aksine bir kutlu hayat düsturu yaratmış gibi sevinçliydi. Neylan'ı cevaplarken aslında tartışmanın sınırlarını çizmek istiyordu. Hayatıma yön veren birinin varlığını kavradığınızı görüyorum. Ama öyle ortaya koyduğunuz gibi sert ve kuşkulu bir tarif olmadığını söylemeliyim. Neylan isterse Perize'nin üzerine gidip onu şikayetçi olduğu konuda kıskıvrak yakalayabilirdi. Böyle bir kesin hüküm heyecanını hissetmesini kırıcı etkiler yaratabileceğini düşündü. Çok saygılı ifadelerle ortaya konabilecek eleştirisine biraz da istihza katmak istedi. Hepimizi kanatların altına almış bir melek olduğunu söyleyecek değilsiniz herhalde. Perize bu küçük alay cümlesine karşı gelecek durumda değildi. Neyla'nın aktardığı gerçek inkar edilemeyecek kesinlikle bir Haldun tahliliydi. Bu tahlil bütün derinliği ve unsuruyla kendi gerçeğini yaratan ve yönlendiren bir Haldun'u tanımlıyordu. Perize Haldun'un bütün insanları suçlamak isteyişini bazen anlayışla karşılıyordu. Haldun'u yetenekleri fark edilmeyen birisi gibi görüyor ve gözünde kutsallaştırıyordu. Haklarının karşılığı verilmeyen birisinin böyle sert ve kırıcı düşüncelerle hareket etmesinin normal olduğunu düşünüyor ve Haldun'a hak veriyordu. Bu hak veriş bir adil hüküm olmaktan çok duygulu bir kadının sevdiği erkeği korumaya yönelik hissi davranışıydı. Ayrım yapmaksızın herkesi Haldun gerçeğinde yanlış görüyordu. Kendisinin de Haldun gerçeğini yanlış gördüğünün farkındaydı. Neylan böyle bir davranışın makul bir sebebi olamayacağını söyleyerek Perize'yi etkisini henüz kavrayamadığı bir yanlıştan kurtarmak istiyordu. Perize'nin tutulduğu adamın böyle bir teşhisle kendini korumak istemesini bencilliğin ötesinde çevresine karşı ciddi bir duygusuzluk olarak yorumluyordu. Yorumladığını açıkça belirtti. Konuların tartışılabilirliğini kabul ederek başlarsak her ikimiz de gerçeğe yaklaşmak için birer adım atmış oluruz. Perize böyle bir tartışmanın aslında kendi yaşamındaki değerleri altüst edebileceğini gördü. Neyla'nın doğrudan Haldun'u aşağılamak niyeti olmadığına inanmıştı. Ama böyle ulu orta bir hükümle duygusuzluğunu ilan etmesini vakti gelmiş bir teşhis olarak kabul etmek istemedi. Yalın sıfatlar kullanarak Haldun'u yüceltti. Serttir, somurtkandır ama duyguludur. Birden yüzünde küçük sevinçli gülücükler belirdi. Bir hatırayı kutsar gibi mutluluk duydu. Hayallerini dillendirir gibiydi. Ara sıra bana şarkılar bile söylerdi. Birkaç kez gözünün nemlendiğini de gördüm. Geniş bir ufku kavrar gibi derin bakar, sonra hain bir hatıradan sıyrılmış gibi sığlaşırdı. Yüreğini yakan bir acısı vardı. Ne olduğunu bilmezdim ama hissederdim. Sonra kendi yargılarının yanlış olabileceği ihtimaline dikkate almak istedi. Bu isteğin gerisinde Haldun'a yapılmış bir haksızlığı savunmak kadar kendini Neyla'nın gözünde yüceltmek istediği de yatıyordu. Belki de ben haksızlık ediyorum. Neyla böyle bir savunmanın Perize'ye herhangi bir fayda getirmeyeceğini biliyordu. Deniz'in ılık duyguları karşısında hemen direnişe geçen ve onu bir dost gibi yanında tutmak isteyen tavrını yakalamıştı. Ama her an Haldun'a dönmek ve onunla yeni bir mutluluk arayışında olmak istemesini ayıplı bir tuzak olarak görüyordu. Eğer Perize'nin bu duygularını başlangıçta köreltemezse, ilişkinin her safhasında bu değerin yükselerek yeniden köklü bir aşka dönüşebileceğini fark ediyordu. Bunu söylemenin zamanı gelip gelmediğini düşündü. Zaman kıl payı farkıyla iki ayrı kefeye düşebilirdi. Birincisi erken söylenmiş olmanın getireceği dudak büküş olacaktı. O zaman artık bu gerçeğin hiçbir isabeti söz konusu olamazdı. Diğeri ise geçmişte kalmış bir şeyi vakitsiz ortaya çıkaran durumun yaratacağı tehlikeydi. İki ihtimalinde Perize'yi Haldun'un hoyrat tehdidinden kurtarması söz konusu değildi. Neylan bu farklılığı Perize'ye hissettirmek istedi. Perize'nin kendi içinde saklı tuttuğu duygularını açığa vurmanın faydalı olacağını düşündü. Hiçbir tereddüt içinde olmadığını gösterdi. Açık kalpli ve cesur görüntüde saklıyorsunuz içinizdekileri. Üstelik de bilgili bir görüntü veriyorsunuz eksikliğinize. Artık yeni bir hükme ihtiyacı olduğunu düşündü. Oysa en kötüsü bu. Perize böyle bir hesaplaşmayı alınacağına ihtimal vermemişti. Neyla'nın konuyu açık seçik ortaya koymasından rahatsız oldu. Belki daha derin bir tahlille korkunun gerçek kalıbına oturabileceğini düşündü. Geçirdiği tereddüdü sordu. Nasıl yani? Neyla hızla düşündüklerini açıkladı. Her sevgide hata işlenir. Çünkü sevginin soylu yanını ayak takımı inançlarla pekiştirmek isteriz. Bunun bize yakışmadığını biliriz ama yapmaya devam ederiz. Perize patlama zamanı geldiğini biliyordu ve patladı. Yanlışlığımı söylemeniz yetmiyor bana. Ben de düzeltmek isteğini çok sık duyuyorum içimde. Ama duymak tek başına yetmiyor düzeltmeye. O zaman yanlış olanı üstün görmek geliyor içimden. Doğru olana bile bile haksızlık ediyorum. Neylan üzerine gittiği konuda Perize'nin dayanıklı olmadığını gördü. Biraz alttan alıp sakinleştirmeyi düşündü. Belki sandığınız kadar utançlı değil. Belki gülüş deyip geçecek kadar basit bir çözümü var bu sorunun. Perize hala tereddüdünü giderememişti. Sorusunu tekrarlayıp Neylan'ı düşüncelerinde tekrara itmek ve bıktırmak istedi. Bunu büyük bir kurnazlıkla gizleyip saf görüntüde aynı soruyu sorarak elde etmeyi düşündü. Nasıl yani? Neylan'ın müsamahakar davranmaya niyeti yoktu. Belki de çözüm sizin gücünüzü aşıyordur. Açıkçası bazı kadınlar bir erkeğin hegemonyasına girmekten mutlu olurlar. Artık onların yalın gerçeğe itiraz hakları kalmaz. Belki de siz böyle bir hegemonyada mutlu oluyordunuz. Neylan ölçüyü kaçırdığını fark etti. Böyle bir sorunun arkasındaki kurnazlık aslında Perize'nin daha açık olmasını sağlamak içindi. Ama Perize dirençli bir kurnazlık içinde kaçamak cevap vermeyi tercih edince Neylan sakin görüntüsünü bir yana bırakmış, çözümsüzlükten Perize'nin mutlu olduğunu söyleyecek noktaya gelmişti. Korkarım bu hegemonyada zaman zaman aşağılandığınız bile oldu. Perize endişeye kapıldı. Acaba yeniden aynı tuzağa mı düşüyordu? Haldun'la yaşadığı olayların hiçbirinde istediği rahatlıkta görüşlerini açıklamak imkanı bulamamıştı. Haldun Perize'nin bir hayat gerçeğini tartışmasına izin vermiyordu. Neyla'nın kendisiyle kendi gerçeğini tartışan yürekli ve davetkar halini şaşkınlıkla karşılamış, hatta gurur duymuştu. İlk defa bir erkek Perize'yi kendi gerçeğinde ciddiye alan bir değerin sahibiydi. Haldun'un arkadaşlarının çoğunda kimseyi adam yerine koymayan bir Perize tarifi vardı. Bu tarifle Perize geceleri Haldun'un gönlünü yapan güzel ve arzulu kadındı. Fark edilmiş özelliklerinin hiçbirine değer verilmediğini görüyor ve kanaatkar bir hayatın sabrıyla sineye çekiyordu. Açıkçası Perize Haldun'un yanında görüşlerini cesaretle ortaya koyabildiği bir tartışma zemini bulamamıştı. Halbuki Neyla'nın daha ilk günden beri kendisini bir tartışmaya çektiğini fark etmiş ve mutlu olmuştu. Bazen bu konuşmalarda Perize öylesine ileri gidiyordu ki tartışma karşılıklı hesaplaşmaya dönüyordu. Perize şimdi de böyle bir fırsatın eline düştüğünü gördü ve kullanmakta tereddüt etmedi. Sesinde nezaketin bütün tarifleri vardı ama söylediklerinde Neyla'nı sıygaya çeken felsefe tekrar başlamıştı. Sanki dostu düşmanı olmayan sorunsuz bir ömür sürüyormuşum gibi konuşuyorsunuz. Bağışlayınız ama gizlediğiniz koskoca bir yalan bu. Size belki tuhaf gelecek. Bence dengesizliğin de bir ilkesi var. Gizlilikten mutlu oluyorsunuz. Bir de bana bakın. Delik deşik bütün düşüncelerimi size açıyorum. Sevdiklerimi, sevmediklerimi. Neyla'nın böyle bir diklenme karşısında Perize'ye hak vermesi mümkün değildi. Çünkü Perize'nin haklı olduğunun söylenmesi tartışmayı bitirecekti. Oysa yaşam değerlerinin hiçbiri Perize'nin gerçeğini yansıtmıyordu. Birden üniversitedeki felsefe derslerine döndü. Orada kullandığı yöntemi uygulamak ve Perize'yi tartışmanın ortasında yine kendi görüşleriyle kendisinin yargılamasını istedi. Bunun için sakin bir görünüş, nazik bir ifade ve yumuşak bakışlara ihtiyacı vardı. Sözlerinin içerik ağırlığını böylece gizleyeceğini düşündü. Tekrar genel nitelikli cümlelerle tartışmayı kişiselleştirmeye götürmeyi denedi. Doğruluk savaşı veriyorum diye böbürleniyoruz. Sanki erdemli geçinen bir yanımız varmış gibi savunmaya başlıyoruz. Oysa vurdum duymaz tavırlar içindeyiz. Gösterişsiz tavırlarımız var ama aslında doğal olmaktan uzak yaşıyoruz. Korkular, kıskançlıklar, daha akla gelebilecek bir sürü şey. Doğru insanın sorumluluğu yok bizde. Neyla'nın söyledikleri tek kelimeyle Perize'nin hayatındaki insanın tarifiydi. Perize, Neyla'nın bu kadar yalın tanımlamalar getirmesinden mutlu değildi. Her şeye rağmen içinde bir Haldun vardı. Bu Haldun, elbette ki ilk günlerin tesirli ve sıcak insan tarifinden çok uzaklaşmıştı ama yine de yaşamının bütün değerlerini teslim ettiği eller bu adamın elleriydi. Ne zaman Haldun aklına gelse Perize silkeleniyor ve doğruluk denince çirkini daha kötü göstermekten kaçınıyordu. İnsanın çirkini de güzeli de abartmasının hoş olmadığını baba evinde öğrenmişti. Konservatuvarda müziğin yalın icrası olarak kendisine öğretilen doğallığın bütün hisleri kavradığını görmüştü. Bir şeyi bir başka şeyin güzelliği içinde süslü olarak sunmanın doğru olmadığını biliyordu. Elbette ki Haldun Perize'nin herkese tanıtmaya çalıştığı Haldun değildi. Bunu bir kere denemiş ve gerçekten mahcup olduğu bir durumun sevimsizliğine düşmüştü. Haldun'un küçük bir nüktesi patlamaya hazır arkadaşlarının kahkahasına dönüşmüş ve Perize kendisine değer verilmediğini hissetmişti. Yine de Perize'nin yaşamında bir Haldun vardı ve gerçeğinin dışında bir Haldun tarifi vermeyi ayıp gibi görmeye alışmıştı. Üstelik başarılması çok zordu, üstelik korkutucuydu, üstelik tehlikeli bir namussuzluktu. Neyla'na karşı böyle bir namussuzluk işlemeyi hiç istemedi. Korkuda utanç, cesarette onur payı ağırmış gibi gelir insana. Ne fark eder ki? Korkmak ya da cesur olmakla kaderi değişmiyor insanın. Ayağa kalktı. Üşüdüm. İzninizle uyumak istiyorum. Neyla Perize'nin artık çözülmeye hazır olduğunu gördü. Bu gece daha fazla üstelemek istemedi. En kısa zamanda kendiliğinden gelip bu tartışmayı kaldığı yerden sürdürmek isteyeceğinden emindi. Haydi uyu biraz. Perize hala çözülecek noktada değildi. Haldun'un kendi yaşamına verdiği biçim her ihtimalde karşısına çıkıyor ve onu vazgeçilmez bir bağlılık içinde tutuyordu. Daha birkaç hafta öncesinde bile Haldun'un keyfine göre yaşanmış bir hatıra hissi vardı. O olayın bütün ayrıntılarında bazen çökmüş gibi görünen Haldun'un birdenbire nasıl sertleşip her şeyi kırıp dökecek bir gönül kabalığına dönüştüğünü fark etmişti. Bu farkı ne zaman, nerede, kimden, nasıl ayıracağını bilmiyordu ve içinde her zaman saygısız davranan bir ürküntü belirmişti. İstemese bile o günlerin baskısı birden omzuna çöktü. Haldun küçük bir sürpriz daha yapmış, kendini rahat hissettiği otelde yer ayırtmıştı. Bu otelde isteklerinin hemen yerine getirilmesinden kaynaklanan çocukça gurur bile duyuyordu. Otelin sahibi arkadaşıydı. Mevsim henüz açılmadığı için neredeyse boş denecek kadar tenhaydı. En iyi odasını vermişlerdi. Haldun'da garip bir suskunluk vardı. Belli ki kimsenin henüz ne olduğunu kestiremediği bir macera yaşanmış ve izleri Haldun'un neşeli olması gereken zamanda bir garip yalnızlık hissi içine hapsetmişti. Perize Haldun'u çöküş içinde gördü. Acılı bir manzarayı seyretmiş gibi hüzünlendi. Haldun yaşamındaki değersizlikleri tesadüflerin getirdiği terslikler gibi görüyor ve bu yanlışlıklardan kendine pay çıkarmak istemeyen sert inatçılığını sürdürüyordu. Sabırla dinledi. Anlatılanların derinliği hakkında durmuş oturmuş bir fikri yoktu. Ama çocukluğunda yaşadıkları ona sağlam bir adalet duygusu ve haksızlık karşısında susmayan bir ifade cesareti kazandırmıştı. Haldun'un yıllardır mücadelesini verdim dediği şeylerin aslında insanca yaşamanın erdem değerleri olduğunu görmüş ve bunu iyiyi kötüden ayıran bir adalet kantarı gibi zihninin bir köşesine yerleştirmişti. Ağdalı ve dolan başlı ifadelerle ortaya konmak istenen düşünceleri hemen bir ince erdem süzgecinden geçirip zihninin bir köşesinde gizlediği kantara vuruyor ve doğruyu bulunca rahatlıyordu. Haldun'un anlattıklarında bir itiraf samimiyeti değil, kendini hala güçlü zanneden bir ihtiyarın gövde gösterisi yapmak hevesi vardı. Bu gözlemini aktarmak istiyordu. Kırıp dökmeden ince bir anlatımla bu hatırlatmayı yapmak ve tartışmaya son vermek niyetindeydi. Belli ki Perize'nin de canı Haldun'u çekiyordu. Yol o kadar uzun, engebeli ve tenha ki sanırım amacını kaybediyorsun. Haldun başarısız görülmekten rahatsız oldu. Perize'nin böyle kesin ve geçerli teşhisler koyan ifadeler kullanmasına şaşırdı. Geçmişteki derin ve acılı mücadelelerin bir kıvam oluşturduğuna inanıyordu. Türkiye'de bu kıvam yoktu. Sesinde hayıflanmış bir adamın esefleri gizliydi. Korkarım ki yine hüsranla sonuçlanacak bir mücadelenin tekrarındayız. Haldun kendini yorgun ve çaresiz hissettiği zamanlarda bu otele gelir yerleşir ve kendimi en rahat hissettiğim yer burası, sanki ana rahmindeymişim gibi keyifli bir huzur duyuyorum derdi. Belli ki Haldun aradığı huzuru bulamamış, yine çaresiz kaldığı bir noktada küçük bir kaçışın rahatlığını duymak istemişti. Perize kendini sıklıkla tekrar eden bu çaresiz kalışları teselliye niyetli değildi. Asıl düşündüğünü söyleyip konuyu kapatmak istedi. Tarihin tekerrürü kader değil, hatadır. Haldun'un elini tutup içeriye doğru yönlendirdi. Canı hakikaten Haldun'u çekiyordu. Odanın penceresi açılmış, dışarıdan serin bir sahil rüzgarı telaşlı arzularla gelip bu küçük kasabanın ağırbaşlı otelinin her yerini doldurmuştu. Perize bu serinliği seviyordu. Haldun'un tenindeki o arzulu sıcaklığı özlemişti. Haldun'un nefesi sıcak varlığına bir yudum su değmiş gibi derin bir iç rahatlığı kazandırmaktaydı. Bu iç rahatlığına hasretti. Haldun konuyu kapatmak istedi. Elindeki viskiyi şerefe kaldırır gibi gözlerinin hizasına kadar yükseltti. Ancak çıplakken tadına vardığım iki şey var Perize. Biri viski, diğeri sen. Sonra küçük fakat böbürlü bir latifeyle kendini yüceltti. Bir de sosyalist dünyamın sıcak ve vefakar dostluğu. Perize geceliğini çıkardı, yatağın ucuna bıraktı. Sözlerinde şakacı fakat şehvetli bir hıslandırma vardı. Senin sosyalizm dediğin şey tatlım, bugünün faresine yarının peynirini yedirmektir. Haldun bu sözde irkildi. Benzer tanımları çok sıklıkla Cavidan'dan da işitiyor ve her seferinde yemeğini bitirmemiş bir çocuk gibi azarlandığını hissediyordu. Aynı sözleri Perize'den de dinlemek rahatsız etti. Sanki ağız birliği etmiş gibisiniz. Cavidan da aynı şeyleri söylüyor. Perize araya Cavidan'ın sokulmasından hoşlanmıyordu. Haldun'un her fırsatta ve en arzulu zamanlarda daima Cavidan'ı hatırlayan ve hatırlatan üslupla konuşması bardağı taşırmıştı. Artık kendini ayıplı bir çıplaklık içinde hissediyordu. Yatağın ucuna bıraktığı geceliğe uzandı, utançlı çıplaklığını örttü. Bütün hevesleri uçup gitmişti. Kendini kırbaçlanmış köle gibi hissetti. Küçük koyun maviliklerine açılan otel odasının penceresine yanaştı. Sırtını sahile verdi. Cavidan'ı hayal ettiren heveslerin hepsine bir ders vermenin zamanı geldiğini düşündü. Haldun'un her fırsatta böbürlenip kimsenin üstesinden gelemeyeceğini söylediği mücadelesine kendi iç dünyasının teşhislerini katacaktı. Sesi sakindi. Sadece kelimeler taşıyacaklarından daha fazla bir mana yüklenmişlerdi. Her kelime özenle seçilmiş ve her kullanılışında bir öncekinden daha güçlü bir pekiştirmeyle Haldun'a durumunu hatırlatmaya başlamıştı. Her seferinde seni bir kumar masasına oturmuş gibi görürdüm. Her oyunda elini olduğundan farklı göstermek isteyen bir iptila içinde kıvranmanı seyrederdim. Bunlar blöf değil, kavrayamadığın konuyu karanlık bir tehdit gibi gösterip kendini acınacak seviyeden kurtarmak telaşıydı. Senin siyaset mücadelende daima bir kuru sıkı tehdit, asılsız söz, aldatıcı tavır ve sünepe bir sabır fark ettim. Derin bir nefes aldı. Sözlerinin can alıcı noktasında hançeri bir vuruşta iki kere acıtacak bir hırsla sapladı. Sendeki Cavidan iptilası korkularından kurtulma telaşından başka bir şey değil. Bu kadına teslim olmaktan haz duyuyorsun. Haldun bir çırpınış gibi gürledi. Perize'ye bir seviye hatırlatması yapmaya niyetlendi. Benim mücadelem herkesin kavrayacağı mesele değildir. Dünya görüşü ister, ufuk zenginliği ister, bilgi ister, deney ister, açıkçası cesaret ister. Perize kendisini aşağılayan bu asabiyeti hazmetmeye artık niyetli değildi. Geçmişte her zaman köpüren ve canının çektiği gibi karşısındakini örseleyen bir Haldun vardı. Artık sabrı tükenmişti. Bu kez bu sureti değiştirmeye kararlıydı ve mücadelenin sonuna kadar direnecek gücü kazandığını biliyordu. Sözlerine küçük bir istihza tebessümü ekledi. Hayır, seni cesur bulmuyorum. Ayağı kuma değmemiş bir adamdan okyanusları keşfetmesini bekleyemem ki. Haldun şaşırdı. Perize'yi hiç böyle görmemişti. Nasıl bir sonuca varmak isteyeceğini merakla bekliyordu. Perize bir süre Haldun'u seyretti. Kırmak istemiyordu ama bencilliğin böylesine kökleşmiş değerlerle bir adamı esir almasına şaştı ve üzüldü. Odanın kapısını açtı, otelin koridoru uzanıp gidiyordu. Bu dehlizin sonunda nasıl bir akıbetin kendisini beklediğini bilmiyordu. Haldun bencildi ve belki de en son vazgeçeceği şey bu sert ve hırçın bencillikti. Bu teşhisini ona hissettirecek ve gerekirse çekip gidecekti. Hüzünlü bir kadının sesinin sertleşemeyeceğini iyi biliyordu. Hayatı hep Haldun'un ters ve örseleyen tavırlarına tahammül içinde geçmişti. Sesinin hüzünlü titreyişini gizlemeden sözlerini sürdürdü. Herhalde bana İncil'den ayetler okumayacaksın. Yine keramet söyler gibi ekmeğini terine bandır ve ye demeyeceksin. Lakin benim senin için söyleyecek bir çift sözüm var. Sözünü tamamladı. Tanrı balığı verir ama senin için oturup pişirmez. Kapıdan çıkmak üzereydi, geri döndü, sesini yükseltti. Haydi bakalım Kazanova, gir yatağa, Cavidan seni bekliyor. Sehpan üzerine konulmuş viski şişesini kaptığı gibi Haldun'a fırlattı. Çıplakken tadına vardığın iki şeyden hiç olmazsa birisi şimdi koynunda. 12. Bölüm. Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim. Neredesiniz güneşler, neredesiniz ovalar? Ömer Bedrettin. Deniz sahili seyrediyordu. Bahçe kuyusunun kenar taşlarına oturmuştu. Babasının bu güzellik başka yerde bulunmaz dediği manzara karşısındaydı. Gecenin karanlığında kentin hoyrat çirkinliği kaybolmuş, geride ışıkların seyrek aydınlığında bir ıssız sahil ve küçük dalgalı sakin bir deniz kalmıştı.